Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat Ateşi başlıyor.
PNG ile Olimpiyat Ateşi programındasınız. Ben İknur Yılmaz. Geçtiğimiz yayında bahsettiğimiz bu ateşin, Olimpiyat Ateşi'nin tarihine yolculuk yaptık. Uzun ve derin bir mazisi olan meşaleden bahsettik. Yetti mi? Hayır. Hadi devam edelim. Sporcular tarafından Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı stadyuma doğru elden ele dolaştırılan bu ateşin başına gelebilecek her şeye şöyle bir göz atalım. Ateşin yakılacağı gün hava kapalıysa ne yapılır? Böyle bir sorunla karşılaşılmaması için resmi törenden birkaç gün önce güneşli bir günde aynı tören gerçekleştirilir. Yakılan ateş asıl tarihe kadar söndürülmeden saklanır. Havanın kapalı olması durumunda bu ateş kullanılır. Güneşli bir gün yaşanıyorsa tören kurallara göre düzenlenir. Bu B planın uygulamaya sokulduğu son Olimpiyat Oyunları 2000 Sydney Olimpiyatlarıydı. 1956'da Melbourne'de Sydney ile aynı kaderi paylaşmıştı. De Olimpiyada tören haftasının fırtınalı geçeceğinin fark edilmesi ayin tarihinin değiştirilmesine neden oldu. 2008 Olimpiyatlarının yapılacağı yer olan Pekin'de ise ateşin yakılmasından sadece birkaç dakika sonra yağmur damlaları törene katılanları ıslatmaya başladı. Peki ya bu ateş sönerse? Yakıldığı andan itibaren Olimpiyatların sonuna kadar yanmaya devam eden bu ateşin kendiliğinden ya da kazara sönmemesi için atletlerin koşuları sırasında başka Olimpiyat ateşleri de sporculara eşlik eder. Meşalenin beklenmedik şekilde sönmesi ise ilginç olayların yaşanmasına neden olur. Örneğin Montreal'deki 1976 Olimpiyat Oyunlarında yaşanan fırtınadan dolayı sönen ateşi bir yetkili çakmağıyla yakmaya çalışmıştı. Bunda başarılı olamayınca da rezervde saklanan meşale getirilmiş ve ateş yeniden canlanmıştı. Olimpiyat ateşini ziyaret ettiği en ilginç yerler neresi? Olimpiyat ateşinin ulaştığı en yüksek yer Everest Dağı'nın zirvesiydi. Meşale 2008'deki Pekin Olimpiyatları öncesi dünyanın en yüksek dağına sporcular tarafından taşındı. Soçi Kış Olimpiyatları öncesinde ise Kuzey Kutbu'ndan geçti. Dünyanın en derin gölü olan Baykal da meşaleyi ağırlayan yerler arasındaydı. Fakat Baykal meşalenin su altında yol aldığı ilk göl değildi. 2000 Sydney Olimpiyatları öncesi dalgıçlar meşaleyi Büyük Bariyer Resifi'ne götürdü. Torino'daki 2006 Kış Olimpiyatları'nda meşale Venedik'e gondolla taşındı. 2000'de ise meşalenin taşınmasında develer önemli bir rol oynadı. Avustralya çöllerinden geçen ateşi develer taşıdı. 1996 Atlanta Olimpiyatlarındaysa meşalenin taşınma araçları bir kano, Mississippi'de buharlı bir vapur ve kıtalar arası ilk trendeki Union Pacific vagonu oldu. 1976 Montreal'de teknoloji devredeydi. Ateş Atina'dan Ottawa'ya uydular yoluyla iletildi. Ve son olarak meşale uzaya da gitti. 1996, 2000 ve 2014'te astronotlar ateşsiz de olsa meşaleyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdü. Meşale yürüyerek sadece dünyayı dolaşmadı. 2014 Soçi Kış Olimpiyatları öncesi bir kozmonot ve iki astronotla birlikte uzay yürüyüşüne çıktı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşındı. Meşale mekiğin istasyona bağlanmasının ardından kozmonot Mikhail Tiyurin tarafından Fyodor Yurchikhin'e teslim edildi. Meşale mekik içerisinde emniyet gerekçesiyle söndürülmüş olarak taşındı. Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılan Soyuz roketiyle taşınan olimpiyat meşalesi cumartesi günkü uzay yürüyüşünün ardından dünyaya geri dönecek.
Meşalenin elden ele olan devri orada da devam etti. Meşalede sporcular da sınır tanımıyor. O zaman dövüş ve savunma sporlarında incelemeye kaldığımız yerden devam edelim. El, kol, bacak çevikliği ve çeşitli vücut hareketleri yardımıyla rakibini alt etme sporu. Evet, Japonların milli sporu olan judodan bahsediyoruz. Judo sporunda kuvvetten çok sporcunun çevikliği rol oynar. Gücü ve kuvveti yerinde olan birinin zayıf ve çelimsiz olan bir judocunun alt etmesi olağan bir durumdur. İlginç gelebilir ama asıl ilginç olan şey ise judonun hikayesi. Judo sporu 1860 yılında Jigoro Kano tarafından Jijutsu adındaki silahsız savunma teknikleri öğreten kavga sporundan esinlenerek geliştirilen bir spordur. Kano'nun Kano'nun zayıf ve çelimsiz bir vücut yapısına sahip olması, yaşıtlarıyla arasında bu büyük farkı kapatmanın yollarını aramaya başlamasına sebep oldu. Bu arayışları sonucunda Kano, öğrenim gördüğü Tokyo Üniversitesi'nde Jiu-Jitsu derslerine katılma kararı aldı. Jiu-Jitsu derslerinden birçok teknik öğrenen Kano, bu öğrendiği teknikler arasından kafasında geliştirdiği spor adına elemeler yaparak bunları geliştirdi. Kano'nun Jiu-Jitsu tekniklerinden esinlenerek geliştirdiği bu spor dalına judo adını vererek vücut gelişiminin yanında zeka gelişimine de önem verdi ve güçlü rakiplerinin elinden kurtularak onu yere vurmayı amaç edinmiş bir spor dalını ortaya çıkardı. Kano geliştirdiği spor dalı olan judo için 1882 yılında Kadokan okulunu kurdu ve bu spor dalının hızla tüm dünyaya yayılmasını sağladı. Judogi adı verilen kıyafetlerle yapılan bu spor dalının olimpiyat macerası ise 1964 yılında judonun anavatanı Tokyo'da başladı. Çünkü olimpiyatlar judonun toprakları Japonya'ya gelmişti. Bir sonraki olimpiyatlar olan 1968 Meksiko City olimpiyatlarına baktığımızda ise judoya rastlayamıyoruz. 4 yıl daha ileri 1972 Münih olimpiyatlarına gidiyoruz ve ne görüyoruz? Judo artık olimpik branştır. Öyle de kalacaktır. Olimpiyatlarda judonun yapıldığı salona gidip yarışmalardan bir sporcuyla konuşmaya ne dersiniz? Son olimpiyatlarda ter dökmüş olsun, PNG'nin sporcusu olsun. Daha ne olsun? Milli judocu Bilal Çiloğlu şu an yayınımızda. Hoş geldin Bilal.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Biz de çok iyiyiz. Bilal, Tokyo 2020'deki olimpiyat deneyiminden bahsedelim biraz. Judo sporu açısından nasıl bir olimpiyattı? Senin için nasıl bir olimpiyattı sence?
Öncelikle Tokyo olimpiyat öncesinde takım olarak çok hazırdık. En formda takımlardan biriydik diyebilirim. En erken kotayı da judo takımı aldı. Yani yaklaşık 2019'un sonunda bizim takımımızın 4 kişisi olimpiyat kotası garanti durumdaydı. Kendi açımdan da çok fazla çaba gösterdim, çalıştım. İlk defa bir Türk sporcu olarak ilk 8'de yani seri başı olarak olimpiyat oyunlarına katıldım. Olimpiyat oyunlarına hazırlığım tam anlamıyla 4-4 yani olimpiyat günü, yarışma günüm hiçbir eksiğim yok diyebilirim. Tamamıyla hazırdım hem motivasyon olarak hem fiziksel olarak. Olimpiyat ise maalesef buruk geçti. Hem biraz kura hem de takım olarak istediğimiz başarıyı elde edemedik. Benim bisikletimde 73 kiloda Japon bir sporcu var. Benim de zaten en çok çalıştığım ve en çok ona zaman ayırdım. Onunla mücadele için, onunla analiz ettim. Yani benim hedefim onunla final yapmaktı veya çeyrek veya yarı finalde karşılaşmaktı. Çünkü daha öncesi maçlarda eleme durumu oluyor kaybettiğin zaman ama kura çekildi ve ikinci maç çıktı. Hiçbir endişem yoktu. Japon sporcu açısından da benim açımdan da. Onu da bisikletimizde en çok zorlayan sporcu bendim. Tam motive şekilde çıktım. Maçı da önde götürüyordum. Ve son bir dakika kala talihsiz bir şekilde maçı kaybettim. Olimpiyat oyunlarına veda ettim. Ama o gün şunu fark ettim. Yani bu bir şeyin yani her zaman şunu söylüyordum. Olimpiyat bitsin her şeyi yapacağım. Olimpiyat bitsin diye her planlarımı, hayatımı, spor kariyerimi öyle planlıyordum. Ama o maçın bittiğinde ben hiçbir şeyin bitmediğini fark ettim. O günden itibaren Paris Olimpiyatları için gün saymaya, Paris'in hangi gün benim maçım onu kontrol ettim ve sanki hani bir olimpiyat bitmemiş de sadece yolculuğun yarısına gelmişim gibiydi. Takım olarak da maalesef madalya alamadık. 2 tane 5. çıkarttık ama judonun bu talihini önümüzdeki olimpiyat değiştireceğimize inanıyorum.
Peki judo sporu açısından nasıl bir olimpiyattı?
Yani judo sporu açısından şöyle, tabii pandemi olarak çok fazla etkilendi. Sporcuların formlarını tekrardan kazanması, tekrardan aynı seviyelere gelmesi zordu. Ama pandemi sonrası Dünya Judo Federasyonu bunu çok iyi idare etti ve turnuvalar, Grand Slam'lar, Grand Prix'ler, Avrupa Dünya Şampiyonaları düzenli bir şekilde yapıldı ve sporcuların da tekrardan aynı formlara dönmeleri sağlandı diyebiliriz. Yani olimpiyatta tabii ki judo Japonya'nın bir sporu olduğu için Japonya merkezli. Orada farklı bir havası vardı. Çünkü hani judo onların hem atasporu hem de yani judonun mabedi denilen yerde biz olimpiyatta karşılaşmalara çıktık. Yani havası çok güzeldi. Tek seyircisiz olması biraz etkiliydi. Çünkü seyircili olsaydı kapalı gişe bir olimpiyat olacaktı. Bu da çok farklı bir atmosfer yaratacaktı.
Her konuğum aynı. Söylüyor. Bilal, az önce sen de bahsettin. Son olimpiyat şampiyonu Shohei Ono ile karşılaştın. 2015 yılından beri yenilmeyen bir Japon şampiyondan bahsediyoruz. Çok güçlü ve zorlu bir rakipti. Herkesin gözünde o rakip yenilmez gibi görünse de maça çıkana kadar kazanacağıma inandım şeklinde bir açıklamam var. Az önce kendin de bahsettin yine. O maçta yenilmenin ardından madalyaya veda etmiş oldun. Bize o maçtan biraz daha bahseder misin? Hani daha detaylandıracak olsak mesela o maça çıkmadan önce neler hissettin? Korkuların var mıydı? Maç sonrası nasıl duygulara sahiptin?
Şöyle diyebilirim. Daha önce rakibimle 2 tane maçım var ve yani genel olarak rakibimi analiz ettiğimde birçok sporcuyu yani artık nasıl diyeyim zorlanmadan gerçekten yenebiliyor. 73 kilo da judonun en zor sikletlerinin başındadır. Yani bu da hem böyle bir zor siklette hem de yenilmeyen bir süperstar olması. Yani judonun şu an en uzun süredir yenilmeyen sporcularından biri. Yani tabii ki bir tedirginlik bütün sporcularda yaratabiliyor. Ama şöyle yani her zaman inandığım benim küçüklükten beri şu vardı. Yani iyi birini yenmeden iyi bir sporcu olamazsın. Yani bir gün birisi bu Japon sporcuyu yenecek. Yani o neden ben olmayayım? Yani bu motivasyondaydım. Ve maçlarda da biliyorum ki yaptığımız maçlarda çok fazla zorladım ve çok benim judo stilim çok ters olduğu için Japon istediği judo yapamıyor benimle beraber ve gerçekten ben ne yaptığı maç onun için de diğer sporculara göre tedirgin olduğunu hissediyorum. Ya bunlara da dayanarak son özellikle olimpiyatın son 3 ayı yani Japon için ono için ayrı bir mesai harcadım. Ayrıca çalıştım. Bizim judoda ayakta ve yerde 2 ay oluyor. Ayakta olan judoda eksiksiz maçı götürdüm. Gerçekten tek bir teknik, tek bir deneme bile yapamadı. Ama ilginç bir istatistik. Yerde kendisinin %90 oranında hiçbir şekilde çalışmadığı veya hani hatta yerde denk geldiğinde bir sporcunun boşluğu onu yapmayıp tekrar ayağa kalktığını gördüm. O yüzden yer judosuna odaklanmadım. Nevaza diyoruz buna. Yani çok onlar da beni analiz etmiş olmalı ki yer judomdaki o eksiklikle beraber maçta yani son bir dakika kala yer judosuna döndü ve gerçekten yani defans yapamadım. Yani ayak judosunda ona gösterdiğim o mücadele ve onu pasiflikten öne geçtim. Yani bunun anlamı kalmadı. Ama şunu gördüm yani daha fazla çalıştığımda, yerde de eksiklerini tamamladığımda, ayaktaki mücadelemi de geliştirdiğimde kazanacağıma inanıyorum. Maça çıkmadan önce son derece motive. İlk maçta hiç kazandığımda, olimpiyattaki ilk maçımda kazandığımda hiçbir sevinç yaşamadım. Tamamen ikinci maça odaklanmıştım. Tamamen gözümü kararttım ve bu maça çıkmak için geri sayım yaptım. Çıktığımda minderde de son derece kendime inanıyordum ve mücadelemi de ona göre gösterdim. Ve çıktıktan sonra tabii bunun yenilgisi ağır oldu benim için. Yani çok duygusal anlar yaşadım. Ama dediğim gibi yani bu kimseye dünyada yenilmez değil. Yani bu süreçte tekrardan karşılaşacağız. Olimpiyat öncesi de sonrası da bir gün mutlaka onu yeneceğim ve o hedefime ulaşacağım.
Umarız öyle olur Bilal. Tokyo Olimpiyat Oyunları gözümde her şeyin son noktası gibi görünüyordu. Ancak olimpiyatta yarıştığımda bunun böyle olmadığını hissettim demiştin. O uyanış nasıl oldu?
Yani şöyle, her sporcunun en büyük hayalidir olimpiyat yani doğal olarak. Benim de hem hedeflerim Avrupa Dünya madalyalarını aldıktan sonra yani geriye kalmış en büyük hedefim olimpiyattı. Ve olimpiyata gittiğimde yani şunu hissediyordum yani burası son nokta. Tamam veya devam yani. Bundan sonra madalya alırsam bu benim hedefimi tamamlamış olduğumu gösteriyor gibiydi. Ama fark ettim ki gerçekten oradaki atmosfer, oradaki sporcular, defalarca olimpiyat madalyası almış insanlar, defalarca olimpiyata gitmiş ve devam eden sporcular. Yani bunun bir yolun sonu olmadığını fark ettim ve kaybettiğimde ben çok büyük bir yıkıntı yaşayacağımı ve yani gerçekten o yılların boşa gideceğini, yaklaşık 5 yıldır olimpiyat için sadece özellikle çalışıyoruz. Yani bunun boşa gideceğini düşünürdüm. Ama o gün anladım ki böyle bir durum yok. Onların hiçbiri boşa gitmedi. Bu da bir tecrübe oldu ve bu yolun ortasında burayı yaşamış olarak bir dahakine çok daha güçlü geleceğime inancım oldu. Yani o yüzden benim olimpiyatta yarışmış olmam, bu seviyeleri görmem, daha öncedeki madalyalarım, tecrübemle beraber yani çok daha güçlü bir sporcu olduğumu düşünüyorum ve çok daha ilerisi için umut vaat ettiğimi düşünüyorum.
Verdiğim bir röportajda Paris olimpiyatlarını hatırlamak için saatimin ekran görüntüsünü Eiffel Kulesi yaptım. 2024'e kadar 2020 sürecinden daha fazla çalışıp bu sefer boynuma o madalyayı takmak istiyorum diye konuştum. 2024 Paris Bilal Çinoğlu için o madalyanın adresi olacak mı?
Ocak ayında çok büyük bir sakatlık geçirdim. Yani ölümden döndüm. Uzun süre fizik tedavi geçirdim ki hala bitmiş değil. Sonuna yaklaştım artık judoya dönmeye başladım. Şunu demek istiyorum. Yani o sakatlandığımda hani bırakın profesyonel spora dönmeye yani spor bile yapamayacak duruma gelebilirdim. Ama doktoruma ilk sorduğum şey ben ne zaman tatamiye çıkarım? Ben ne zaman mücadele etmeye başlarımdı? Yani baktığınız zaman yani Türk judo tarihinde birçok madalyaya sahibim. Birçok başarıyı yaptım. Daha çok gencim. 24 yaşındayım. Ama hani böyle bir sakatlıktan sonra çevrenizden, ailenizden hani bunu devam etmen gerekiyor mu gibi yorumlar alıyorsun. Ama o gün de o sakat halimde ameliyata girdiğimde, çıktığımda da tek aklımdaki şey benim olimpiyat madalyası hedefimdi. Yani bunu kazanmadan bu spora, bu koşuşturmaya veda etmek istemiyorum. O yüzden Paris benim için büyük bir hedef, büyük bir hayal. Yani bunun için her şeyi yapabilirim. Yani bütün hayatımı çünkü benim spordan geçiyor. Sonuçta bizim işimiz, amacımız milli sporcu olmak birçok fedakarlık gerektiriyor. Ya bunun için de Paris benim en büyük fedakarlığım, en büyük acılarımın sonucu olacak. İnanıyorum ki orada buna ulaşabilirim. çalışacağım. Yani bu süreçte bile tek bir gün inanmadığım veya vazgeçtiğim olmadı. Ve şu anda bu psikolojinin çok etkilediğini düşünüyorum tedavimde. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Spora çok az kaldı geri dönmeme. Sorarsanız neden bu kadar acele, ne bu özlem, istek? Tamamen olimpiyat madalyası için.
Umarız ulaşırsın istediğine.
Umarım, teşekkürler.
Kendi branşında Türkiye'yi olimpiyatlarda yarıştığın, gözlemlediğin diğer rakip ülkelerle kıyasladığında gözüne çarpan en büyük fark nedir?
Bazı ülkeler gerçekten hedef odaklı, bazı ülkeler ise sadece olimpiyata katılma odaklıydı. Ben orada şu farkı gördüm. Ülkemizde de yani bazı sporcularımızın, bazı arkadaşlarımızın yanlışıdır bence bu. Yani sadece olimpiyata katılma hedefi bizim gibi bir ülkenin sporcusuna bence doğru değil böyle bir hedef. Çünkü olimpiyata katılmak tabii ki çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Ama asıl hedefimiz bizim oralarda ülkemiz adına madalyalar kazanmak, ülkemizin bayrağını göndere çekmektir. Yani ben de o güçlü ve zayıf ülkeler arasındaki farkı gördüm. Yani birçoğu oraya gitmiş olmak, hani bir festival havası gibi, olimpiyat köyünde olmak, olimpiyatta yarışıyor olmak, yani orada bir fotoğraf çekilmek, olimpiyat halkalarının altında olmak onun için büyük bir şey. Ama iyi sporculara, güçlü ülkelerin sporcularına baktığım zaman da, hedef ülkelerin, onlar için orası ait olduğu yer. Burası zaten bizim olmamız gereken yer ama benim hedefim burada olimpiyat madalyası. Alamadıklarındaki üzüntülerini gördüm. Kazandıklarındaki sevinci veya hayal kırıklıkları, yani hepsi, yani o kazandığı veya kaybetmesi önemli değil ama o yaşanılan yoğun duyguyu gördüm. Ben kendimi o tarafta sınıflandırıyorum. Hani ülkemizde de birçok sporcu var böyle. Ben kendi ülkemiz açısından da bütün sporcuların hedefinin bu olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü biz oraya aitiz. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz ve eksiğimiz yok. Oralarda kalıcı olup orada madalyaların favorisi, tek sahibi olabiliriz. Yani bunun için çalışmalıyız. Yani bu şekilde görüyorum.
Bu spora başlarken ailenin duruşu nasıldı? PNG'nin Çırağan Sarayı'nda verdiği davette annenle beraber yer aldın. Olimpik Anneler programı kapsamındaydı evet. Bu davette. Annen nasıl bir rol üstlendi spor hayatında?
PNG Türkiye'deki 35. yılını kutluyor. 35. yılında da olimpik branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcuyu ve onların annelerini destekliyor.
Öncelikle çok derslerimde de çalışkan ve hiperaktif bir çocuktum. Hem etkinliklere katılmayı, oyun oynamayı, spor yapmayı çok seviyordum. Ailemde derslerimde başarılı olduğum için tabii ki derslerime odaklanmamı daha çok istiyordu. Ben aynı anda sporda futbol ve judoya birlikte gitmeye başlamıştım. Bunun ikisinin derslerimde artık, yani ikisine birlikte gitmem, derslerime ağırlık verememem anlamına geliyordu ailem için. Dediler ki hani birini seç. Ondan sonra judoda kaldık. Futbolu seçemedim. Ailemin isteği judo üzerindeydi. Futbola gitmemi istemedi daha fazla. Judoya da hobi olarak gittim o zamanlar. Ailemde tabii ki hani boş zamanlarımı değerlendirmek açısından hem zihinsel hem fiziksel olarak da gelişimimi gördükçe tabii memnun oldular. Daha sonra madalyalar almaya başladıkça, milli takıma çağrıldıkça, işler büyüdükçe de tabii gurur duydular. Yani sürekli yanımda oldular. Yani annem, şu an annem, babam judonun her terimini, her şeyini bilirler. Benimle alakalı eksikleri, yani maçtan sonra babam tak verir duruma geldi. Yani hiç judoyla bir alakası olmazken. Benim için rolleri çok büyük. Her kaybettiğimde en çok yanımda duran onlardı. Çünkü judocunun, yani bir sporcunun sadece kazandığı anlar yoktur. Kazandığı an herkes yanındadır. Madalyalı başarılı olduğu zaman bütün herkes yanındadır. Medyada öyle. Bütün dinamikler senin yanındadır yani. Ama kaybettiğin zaman çok az kişi yanındadır. İşte o kaybettiğim zamanki yanımda olanlar benim için en değerlerdir. O zaman her zaman yanımda, ne olursa olsun bana destek oldular. Ya bunun için de onlara minnettarım. PNG'ye de çok teşekkür ediyorum. Annemin böyle olimpik anneler adı altında bir programda yer alması, sadece sporcuya değil de hani onun arkasındaki bir gücün de yanında olması çok değerli bir oluşum. Annemle orada olmak çok güzeldi. Annem çok duygulandı. Benle beraber böyle bir şeyi yaşamak, işte kendi oğlunun geldiği noktada kendisinde desteğinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi çok güzel oldu. Orada onur ettiler, plaket verdiler. Çok güzel konuşmalar geçti, çekimler oldu. Yani bizim için çok değerli bir oluşum bu Olimpik Anneler programı. Yani annem benim için çok önemli. Hem kaybettiğimde, kazandığımda yanımda, çünkü ailem de öyle. Böyle PNG'nin programında bir arada olmak da ayrıca bizi onur etti. Yani annemle birlikte çok güzeldi bu etkinlik. Bundan sonra da kazandığımda da kaybettiğimde de her zaman yanımda olacaklar. Yani onlara çok müteşekkirim. İyi ki varlar.
Bilal, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda da sana başarılar dileriz. Umarız madalyanın sahibi sen olursun ama madalya alsan da almasan da biz seni tekrar yayına bağlamak için burada bekliyor olacağız. Hiç merak etme.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Umarım o madalyayı alıp tekrardan sizle konuşmak nasip olur.
Umarız, bizim için de öyle olur. Hoşça kal, iyi bak kendine.
Siz de kendinize iyi bakın. Güle güle.
PNG ile olimpiyat ateşinin sonuna geldik. Olimpiyat meşalesinin başına neler gelebilir dedik, kalktık meşaleyi takip ettik. Everest'e de çıktık, uzay istasyonuna da. Sınır tanımayan bu meşaleyle kendimizi judo salonunda da bulduk. Zayıf ve çelimsiz ama hırslı mı hırslı bir gencin tarihi değiştirmesine tanıklık ettik. Değişen bu tarihe ise imzasını bırakmayı kafaya koymuş bir sporcuyu dinledik. Bir sonraki bölümde yine olimpiyat arenasında buluşuyor olacağız. Sitius, Altius, Fortius.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG Olimpiyat Ateşi'ni sundu.